Ayrım 90. 5.
Sayfa 688. 18 Haziran 1921. Müttefikler arası Paris konferansında Lord Curzon şöyle der. Türkiye'ye bu kadar geniş tavizler verilirken tehdit de gereklidir. Doğudaki tecrübelerimden biliyorum ki Doğulularla pazarlığa girişilirken arkalarında bir değnek bulundurmak pek işe yarıyor. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e sayfa 38. S.R. Sonyel, Dış Politika 2. sayfa 168. 20 Haziran 1921, Yüksek Komiser Vekili Rattigan'ın Harrington-Mustafa Kemal görüşmesi ihtimalinin belirmesi dolayısıyla İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı yazının. Hiçbir şekilde Kemalistlerin peşinden koşmadığımızı gayet açık olarak belirtmeliyiz. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 85. 21 Haziran 1921, Yunan ordusunu inceleyen İngiliz General Marden'in raporu. Türk kuvvetlerini imha etme planı izleyen Yunanlılar, Türklerin önceden hazırladıkları mevzilerde savaşı kabul etmeyecekler. Bu nedenle Yunan harekatı seyyal olacak. Her şey iyi giderse Yunan harekatı büyük başarı olacak. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 150. 26 Haziran 1921, İngiltere'nin Paris Büyükelçisi Lord Hardington, Lord Curzon'a. Yunan Kralı Konstantin hem tahtını hem de hanedanını korumak için askeri bir zafer kazanılmasının gerektiğine inanıyor. S.R. Sonyel, Dış Politika 2. sayfa 170. 29 Haziran 1921, İngiliz kabinesi Türkler İzmit'ten ileri geçip yansız bölgeye girerlerse, bunun müttefiklere karşı düşmanca davranış olarak niteleneceğini Türklere bildirilmesi kararını alır. S.R. Sonyel, Dış Politika 2. cilt sayfa 172. Curzon kararı 30 Haziran'da İstanbul Yüksek Komiserliği'ne müttefiklerin direneceğini belirterek bildirir ve Ankara'nın uyarılmasını ister. Sayfa 173. 1 Temmuz 1921'de Fransız Başbakanı Briand, müttefiklerin tam tarafsız davranmalarını, bunun gereği olarak da Yunanlıların İstanbul ile Marmara Denizi'ni bir harekat ve ikmal üssü olarak kullanmalarına izin verilmemesini önerir. Lord Curzon bu öneriyi şimdilik kaydıyla reddedecektir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 62. Yunanlar İstanbul'u ve Marmara'yı Türk zaferine kadar harekat ve ikmal üssü olarak kullanacak, deniz ablukasını sürdürecek, Türk gemilerine el koyacak, Karadeniz kıyısındaki bazı şehirlerimizi bombalayacaktır. Sayfa 196-197. 4 Temmuz 1921 günü Yüksek Komiser Vekili Rattigan, Ankara temsilcisi Hamit Bey'e Ankara hükümetinin politikasını sert bir dille eleştirir ve özetle şöyle der. Bolşevik dostlarına dayanmakla ya da İngiltere halkının savaştan usandığını sanmakla Kemalistler hata ediyorlar. Aşırı isteklerde bulunuyor ve İngiltere'nin hayati çıkarlarını kabule yanaşmıyorlar. Kemalistler kendilerini bastırmak azmiyle Birleşmiş Büyük Britanya'yı karşılarında bulacaklar. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 113. Lord Curzon bu sözleri yerinde bulduğunu Rattigan'a bildirir. 7 Temmuz 1921 Yunan ordusu Afyon, Kütahya ve Eskişehir'e doğru yürüyüşe geçer. İngiltere Genelkurmay Başkanı Mareşal H. Wilson'ın Savaş Bakanı'na verdiği rapordan. Yunan ordusu iyi talim görmüş, iyi silahlanmış ve savaşa arzuludur. Ancak Yunanlar yeni bir savaş halinde mahalli başarılar kazanabilirler ama büyük zafer kazanamazlar. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde 3. sayfa 489 ve devamı. Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 154. Raporda şu husus da belirtilmektedir. Ağustos 1920 tarihinden beri Yunanistan açık piyasadan ihtiyaçlarını karşılıyor. İstenirse Yunanistan'a tüfek, mermi, el bombası yardımı yapılabilir. Sayfa 155-160. İngiliz savaş sanayi, Yunanistan'ı bazen doğrudan doğruya, bazen dolaylı yoldan silah deposu haline getirmişti. Silahların bir kısmı İngiltere'den Romanya'ya, oradan da Yunanistan'a sevk edilmişti. Bir başka yol İspanya'ydı. O yoldan da Yunanistan'a malzeme ve silah doldurulmuştu. Ayrıca Fransa'da bir miktar savaş malzemesi yollamıştı. Sayfa 160. Ayrıca İzmir ve Trakya'daki depolarda bulunan 37 adet ağır Türk topu da Yunanlara verilir. 28 adet 105 milimetrelik, 9 adet 155 milimetrelik, sonra bunlara 8 Skoda topu daha eklenir. General Strategos, Yunanistan Küçük Asya'da, sayfa 212. Dipnot. Fransa'dan da Saint Etienne ve Schneider Kane topları için 250 bin mermi alınmış, bunlar için 45 milyon Fransız frankından fazla bedel peşin olarak ödenmişti. General Strategos, Yunanistan Küçük Asya'da, sayfa 212. Yunan silahlanması ve donatımı hakkındaki öteki bilgiler için sayfa 210-212. Daha önce verilmiş bir notu da tekrar edeceğim. Yunanistan'ın Küçük Asya siyasetine ve Kasım 1920 sonrası rejimine düşmanca yanaşan Fransa dahi 1921-1922 yıllarında çok büyük miktarlarda topçu cephanesi, hususi fişek ve makineli tüfeği Gunaris hükümetine satıyordu. General Strategos, Yunanistan Küçük Asya'da, sayfa 149. Yüzbaşı Yorgis Stefanopoulos'un 1923'te yaptığı açıklama. İngilizler tarafından para ve teçhizat olarak eksiksiz donatılıyorduk. Ama askerde bu seferin sonucuna inanç yoktu. İyi Bardakçı Taşan'dan Kadife Kale'ye, sayfa 120. L. Evans, Yunan ordusu yeniden tamamlanmış gereçlerle güçlenmiş olarak milliyetçileri ezmek üzere kesin bir saldırıya girişti. Türkiye'nin paylaşılması, sayfa 355. 8 Temmuz 1921, Yüksek Komiser Vekili Rattigan Landlord Curzon'a. Mustafa Kemal'in tam istiklal teklifini kabul etmek, İngiltere'nin ona teslim olması demektir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 131. 9 Temmuz 1921'de Lord Curzon, Mustafa Kemal'in tam istiklalden söz eden notası hakkındaki görüşünü şöyle belirtir. Bütünüyle kabul edilemez nitelikte. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 128. 12 Temmuz 1921, Yüksek Komiser Vekili Rattigan'dan Lord Curzon'a. Mustafa Kemal'in cevabı Ankara'nın küstahça gururuna ve kendine güvenmişliğine yeni bir delildir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 132. 14 Temmuz 1921 Yunan Meclisi'nde Reformist Parti lideri Stratos şöyle der. Yunanistan artık Sevr Anlaşması'nı kendisine tanıdığı asgari haklarla yetinemez. Aynı gün Venizelosçu Danglis de şöyle diyecektir. Hükümetin Yunanistan'a yeni avantajlar sağlayacağına inanıyorum. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 163-164. 15 Temmuz 1921 General Harrington'dan Savaş Bakanlığı'na. Milliyetçilerin tarafsız çizgiye riayet etmeleri benim İzmit'teki askeri pozisyonum için hayatidir. Yunan gemilerine İstanbul'u üs olarak kullanma müsaadesi vermekle tarafsızlığı kendimiz bozmuş olacağız ve sonunda milliyetçileri kızdıracağız. Yunan ilerlemesini durdurunca bize saldıracaklar. Yunanlıları destekliyorsak bunu açıkça yapalım. Desteklemiyorsak şimdiki tertiplerden vazgeçelim. Her tarafta Yunanlıları desteklemekle itham ediliyoruz. Buna açıkça protesto ediyoruz ama aslında onlara, burada yani İstanbul'da kalma müsaadesi vermekle onları destekliyoruz. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 134-195. Yunan taarruzu sırasında İstanbul'da ve Marmara'da üstlenen Yunan gemilerinin listesi ve üstlendikleri yerler, sayfa 196-197. Yunan donanmasına İstanbul ve Marmara'yı üs olarak kullanması için tam izin verilmesi, sayfa 196. Lord Curzon, Yunan donanmasının Türk gemilerini gemilerdeki yolcuları ve eşyaları yakalamaya, boğazlardan ve Marmara'dan geçirip Yunanistan'a götürmeye hakkı olduğunu İstanbul'a bildirir, sayfa 197. Ayrıca Yeşke İngiliz belgeleri, sayfa 231. 18 Temmuz 1921, General Harrington'dan İngiltere Savaş Bakanlığı'na. İstanbul ve çevresini Kemalistlere karşı savunmak için tedbirler alındı. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde 3. cilt sayfa 543. 20 Temmuz 1921, Atina elçisi Lord Granville'den Lord Curzon'a. Kütahya'nın zapt edilişi haberi Atina'ya 18 Temmuz akşamı geç saatlerde ulaştı. Kiliselerin çanları çaldı ve halk yığınları alkışlarla tabancalar patlatarak bütün gece sokakları dolaştı. Bütün gazeteler büyük zafer için heyecanlı övgüler yayınlıyorlar ve bazıları bunun dünyanın en kesin savaşı olarak bilineceğini yazıyorlar. Gazeteler dün bunu nihai zafer olarak ilan ettiler. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 165-166. 20 Temmuz 1921, Lloyd George'un metresi, ileride eşi Bayan Stevenson'ın güncesinden. David Lloyd George, Yunan saldırısının başarısızlığa uğramasından ve yanıldığının kanıtlanmasından çok korkuyor. Siyasal onurunun büyük ölçüde Anadolu'da kaybedilecek olaylara dayandığını, Yunanlar kazanırsa Türk yönetiminin sona ereceğini söylüyor. Böylelikle İngiltere ile dost yeni bir Yunan imparatorluğu doğacak ve bu imparatorluk doğudaki tüm çıkarlarımıza yardımcı olacak. S.R. Sonyel, Dış Politika, 2. cilt sayfa 174-149. Dipnot. 21 Temmuz 1921, Atina elçisi Lord Granville'den Lord Curzon'a. Eskişehir'in zapt edildiği haberi Atina'ya dün gece geldi ve Kütahya'nın düşüşündeki gibi sahneler yaşandı. Yunan basını Sevr Anlaşması'nın artık Yunanistan için yeterli olmadığını, Anadolu'nun verimli topraklarını işletebileceği stratejik sınırları olması gerektiğini bildirmektedir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 170-171. 24 Temmuz 1921, Yüksek Komiser Vekili Rattigan'dan Lord Curzon'a. Kemalistlerin yenilgisi gerçekten kesin ise Anadolu'da bir anti-Kemalist hareket olması çok muhtemeldir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 200. 26 Temmuz 1921, Yüksek Komiser Vekili Rattigan'dan Lord Curzon'a. Hariciye Nazırı A. İzzet Paşa, Anadolu'daki ordunun %65'i ile Millet Meclisi'nin %65'inin desteğini garanti edebileceğini bildiriyor. Baba Ali'deki bir görevli Kazım Karabekir Paşa'nın sultana sadakat ve bağlılık telgrafı gönderdiğini haber verdi. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 202-203. 26 Temmuz 1921 Yunan Başbakanı Gunaris'in demeci. Barışa giden en kestirme yol İstanbul sorununun çözümlenmesidir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 176. 26 Temmuz 1921 Lord Granville'in raporundan. Bir Yunan gazetesi şöyle yazmaktadır. Kanlarımızla suladığımız ve yüzlerce yıllık gelenekleriyle bize bağlı olan diyarlar bizimdir ve bizim kalacaktır. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 183. 27 Temmuz 1921 General Harrington'ın raporu. Milliyetçi ordunun kötü bir durumda olduğuna ve artık direnme ya da taarruz etme gücü kalmadığına şüphe yoktur. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 181. 30 Temmuz 1921 Yunan ordusu kurmay başkanı Albay Pallis'in açıklaması. Yunanistan bütün ülkeye yerleşme ve boğazların bekçisi olma hakkını kazanmıştır. Yunan ordusu bu hakkı üzerinde ısrar etmeye kararlı ve bunu kabul ettirebilecek güçtedir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 175. 5 Ağustos 1921 İngiliz Genelkurmay Başkanlığı'nın raporu. Yunan ordusu güç bir harekatı başarıyla yürütmüştür. Morali yüksek, beslenmesi iyi, malzeme sıkıntısına uzak Yunan ordusu dinlenince yeniden taarruza geçecek. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 180. 5 Ağustos 1921 İngiliz Genelkurmayı'nın raporundan. Türk çekilmesi metotlu ve iyi gerçekleştirilmiştir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 166. Dipnot. 6 Ağustos 1921'de Yüksek Komiser Rumbold ile görüşen Vahidettin, İngiltere'nin Anadolu'daki savaşı neden önleyemediğini sorar. Sultanın kanaatince Yunanlara karşı İzmir'e ve Kemalistlere karşı da Karadeniz'e bir çift İngiliz savaş gemisi yollamak her şeyi halledebilir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 203. 9 Ağustos 1921 Yunan ordusunun Ankara'ya yürümesine karar verilmesi üzerine Savaş Bakanı Theotokis, Atina'daki İngiliz ateşe militerine 5 Eylül'de Ankara'da buluşmak üzere randevu verir. SR Sonyel Dış Politika 2. sayfa 179. Bu arada Yunanlar tarafından Konya'da Türk ordusu aleyhinde bir isyan hareketi de hazırlanıyordu. General Strategos, Yunanistan Küçük Asya'da 2. sayfa 16. Dipnot. Yunanlıların bu isyan için bulduğu ve görevlendirdiği adam Delibaş Mehmet'tir. İzmir'de Yunan karargahı ile birçok kez temas ettikten sonra 2 Ağustos'ta 250 kişilik çetesiyle Afyon'a gelir. Oradan Konya'ya geçeceği tahmin edilmektedir. 2 Ağustos 1921 Türk İstiklal Harbi 2'ye 5 1. kitap sayfa 124. Konya'ya gelmeden önce aralarında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden adamları tarafından öldürülecektir. M. Önder Delibaş Mehmet Yeni Konya Gazetesi dizi yazı 6 Eylül 1953. 10 Ağustos 1921 Lloyd George'dan A. Chamberlain'e talimat. İngiliz firmalarının Yunanistan'a savaş malzemesi vermeleri için gerekenin yapılması. Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 3. sayfa 599. Silah ticareti sözleşmesi tarafsız devletlerin savaşan taraflara silah satışını önlüyordu. İngiltere bu sözleşmenin firmaların savaşan taraflara silah satmalarına engel olmadığı görüşünü müttefiklere de kabul ettirir ve 10 Ağustos 1921 günü Müttefikler Yüksek Konseyi de bu doğrultuda karar alacak ve karar Tokyo'ya da bildirilecektir. Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 197. Aynı konuda L. Evans, Türkiye'nin paylaşılması sayfa 356. Dipnot. Yunanlı Profesör D. Kiçikis şöyle yazıyor. Sir Basil Zaharov gemiler, zırhlılar, denizaltılar, uçaklar, toplar ve makineli tüfekleri imal eden İngiliz Vickers şirketinin başkanı ve en büyük ortağıydı. 1919'dan 1922'ye kadar bütün Yunan-Türk savaşı boyunca Venizelosçu olsun, Konstantinci olsun Yunanistan'ı paraca destekleyecek ve silahlandıracaktı. Yunan Propagandası sayfa 193-202. Aynı günlerde İngiltere Dışişleri Bakanlığı özel bankaların Yunanistan'a kısa ve uzun vadeli kredi açabileceğini Atina'ya bildirir. Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 198. 16 Ağustos 1921 Lloyd George Avam Kamerası'nda konuşarak Yunanlıların öteki ülkenin yani Türkiye'nin kabulleneceği koşullarla memnun olmasını beklenemeyeceğini söyler. Yunanlılara da yeni dileklerinde aşırı olmamayı öğütler. SR Sonyel Dış Politika 2. sayfa 177-178. 12 Eylül 1921 General Harrington'ın raporu. Yunanlar çekilirken bütün Türk köylerini yakıyorlar. Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 230. General Metaxas Yunan ordusunun kaybının 30 bin kişi olduğunu ileri sürüyor. SR Sonyel Dış Politika 2. sayfa 180-188. Dipnot. 13 Eylül 1921 General Harrington'dan Savaş Bakanlığı'na. Yunan ordusuna yeni takviye ve cephane gönderildi. Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 3. cilt. Sayfa 44. İngiltere Genelkurmay Başkanlığı'nın Sakarya Savaşı hakkındaki genel raporundan. Türkler parlak bir zafer kazandılar. Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 231-252-253. 14 Eylül 1921 The Times gazetesi. Müttefikler şimdi acıklı bir çıkmazla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Yeni bir politika tespit etmeleri anı gelmiştir. Bu politikanın bir unsurunun Yunanlıların artık teşvik edilmemeleri olması bize muhakkak gibi görünmektedir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 241. 15 Eylül 1921, Rumboldt'tan Lord Curzon'a. Ankara Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey, iki İngiliz torpidosunun Samsun'a girerek arama yapmasını ve Yunan donanmasının Karadeniz'e saldırmak için İstanbul'u üs olarak kullanmasını 4 Eylül günlü notasıyla protesto ederek müttefiklerin tarafsızlığının sözde kaldığını, samimi olmadığını bildirdi. Yunan gemileriyle ilgili bölümü cevapsız bırakmak gerektiği. Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde 3. cilt, sayfa 657. Dipnot, Amiral de Robeck'in İngiliz torpidoları ile ilgili olarak Rumboldt'a verdiği cevap. Arama yapmadıkları ama mütareke anlaşması gereğince arama yapmaya hakları oldu. Türklerin de İngilizlere tarafsız davranmadıkları. Türk limanlarında İngiliz gemilerine kolaylık gösterilmediği, İngiliz mallarını boykot ettikleri. Esasen İstanbul'un tarafsız değil, müttefiklerin işgali altında bir şehir olduğu. Ne güzel cevap değil mi? 23 Eylül 1921, İngiltere'nin Atina elçisi Lord Granville'den Lord Curzon'a. Yunan yenilgisi müttefikler için pek vahim olacaktır. Bu Fransa ve İtalya için de doğrudur ama İngiltere bakımından çok daha önemli görünmektedir. Savaşı İngiliz çıkarları için bize şüphesiz hasım bir Türkiye yerine dost bir ülkenin kazanmasının ne derece arzuya değer olduğunu Lord Hazretlerine bir kere daha ısrarla arza cesaret ederim. İngiliz hükümetinin Yunanlılara maddi ve manevi yardımda bulunmasını ve onların ezilmelerine meydan vermemesini isteyecek kadar ileri gideceğim. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 268, İngiliz belgelerinde 3. cilt, sayfa 633. 24 Eylül 1921, Yunan Kralı Konstantin canını zor kurtarıp Afyon Eskişehir hattına çekilen ordusuna şu bildiriyi yayımlar. Türkleri kalbinden vurduk. Şimdiye kadar yapılanlar amaç için yeterlidir. Perişan olan Türk ordusu ellerindekini geri almak için Yunanların yorulacağını ümit ediyor ve bekliyor. Süngünüz ileride ona bağırın. Gel de al. Christos ve Nikolopoulos, 1921'in 10 binleri ile beraber, sayfa 95. Dipnot, Türk ordusu da 26 Ağustos'ta gider ve ellerinde ne varsa alır. 28 Eylül 1921, İngiltere'nin Bağdat Yüksek Komiseri Sir P. Cox'dan Lord Curzon'a. Mustafa Kemal Irak'taki İngiliz çıkarlarına zarar vermek istiyor. Arapların bağımsızlık almalarına karşı değil, Irak'ın İngiltere tarafından yönetilmesine karşı. Bunu önlemek için Kral Faysal Mustafa Kemal ile müzakereye girişmeli. Faysal'ın İngiltere'ye bağlılığına güvenilerek böyle bir risk göze alınabilir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 246-247. 3 Ekim 1921, Hindistan İşleri Bakanı Montagu'nun Ankara'da İngiltere'nin bir temsilci bulundurmasını amaçlayan muhtırasına karşı İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın cevabı. Bu Ankara'yı tanımak demek olacaktır. İngiltere mümkün olduğu kadar İstanbul hükümetinin Türk hükümeti olduğu görüşünü devam ettirmek istemektedir. Mustafa Kemal'in hareketi bütün müttefiklerce imzalanan Sevr Anlaşması'na karşıdır. İngiliz subaylarını ve adamlarını tutuklatan Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal İngiltere'yi Türkiye ile savaş haline veya iki yüzlü tarafsızlık içine gördüğünü açıkça söylemektedir. Bir İngiliz gemisine zorla adamlarını sokarak yolcuları tutuklatmıştır. Limanlarını İngiliz gemilerine kapatmıştır. Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 211-212. 6 Ekim 1921, Mahut İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin Fahri Başkanlığı'na malum Mustafa Sabri Efendi seçilir. Kurtuluş Savaşı günlüğü 4. sayfa 92. 7 Ekim 1921, Lord Curzon hükümete sunduğu muhtırada ilk defa milli anda değinir, zamanın Türkler lehinde işlediğini kabul eder. Türkiye'yi barış konferansına çağırmadan önce müttefiklerin tercihen Yunanistan'la birlikte kendi aralarında toplanarak Sevr Anlaşması'nda yapılacak değişiklikler üzerinde anlaşmaları gerektiğini ileri sürer. İstanbul hükümetinin tutumunun önemli bir etken olmadığını belirtir ve barış için özetle şu önerilerde bulunur. İzmir'de muhtar bir idare kurulmalı. Doğu Trakya mutlaka Yunanistan'ın elinde kalmalı. Mali ve iktisadi hususlarda teferruata ilişkin bazı tavizler verilebilir. Ancak Sevr Anlaşması'nın Türkiye'ye yüklediği mali ve iktisadi vecibeler aynen korunmalı. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 263-267. 12 Ekim 1921, İngiltere Savaş Bakanlığı'nın muhtırası. Türkiye'nin Irak'a saldırısına fırsat verirsek muhtemel bir felaket ve kesin bir prestij kaybı tehlikesiyle karşılaşacağız. Irak'ta harcamış olduğumuz emekleri heba edeceğimizi hiç anmıyoruz. Bunun tek çıkar yolu Ankara'nın Irak'a saldırmasını önlemektir. Bu amaca giden tek yol ise bir bütün olarak Türkiye ile tezelden dostluk kurmaktır. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 251. Lord Curzon ve bakanlığı 19 Ekim 1921 günlü muhtıra ile bu görüşe karşı çıkacaktır. Sayfa 262. 21 Ekim 1921 İngiliz Genelkurmayının raporu. Yunan ordusu artık Türk milliyetçilerine bir kararı empoze edebilecek güçte değildir. Harekata devam etmekle Yunanların kazanabilecekleri hiçbir şey yoktur. Yunanistan için en iyi yol elindeki toprakları kaybetmeden önce onları pazarlık konusu yaparak derhal Mustafa Kemal ile barış müzakerelerine girişmektir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 254. 24 Ekim 1921 Yakın Doğu Çerkezleri Hukukunu Sağlama Derneği'nin İzmir Kongresi. Kongreye katılan Yunan ve İngiliz işbirlikçisi olan bir avuç temsilci, Yunan idaresi altında yaşamaya, İngiliz himayesi altında bir Çerkez bölgesi istemeye karar verir. Kurtuluş Savaşı Günlüğü 4. Cilt sayfa 116, ayrıca Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 169. 27 Ekim 1921, Lord Curzon Yunan Başbakanı Gunaris'ten, barış görüşmelerine başlanabilmesi için Yunanistan'ın kendisini müttefiklerin ellerine bırakmasını ister. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 272. 2 Kasım 1921 Yunan Başbakanı Gunaris ve yanındakiler ile görüşen Lloyd George, barış konferansına kadar Yunan ordusunun geri çekilmemesini tavsiye eder ve aksi halde herhangi bir anlaşmanın imkansız olacağını söyler. Bu toplantıda bulunan General Strategos, Yunanistan Küçük Asya'da 2. cilt sayfa 67, özet sayfa 627. 5 Kasım 1921 Türk-Fransız Anlaşması üzerine Lord Curzon, Fransız Büyükelçisine bir nota vererek, Fransa ile Ankara arasında savaş halinin sona erdiğini belirten birinci maddenin, 4 Eylül 1914 tarihli İngiliz-Fransız Anlaşması ile Kasım 1915 tarihli Londra Paktı'na aykırı olduğunu belirtir ve şu hususlara itiraz eder. Fransa'nın Ankara yönetimini Türkiye'nin egemen otoritesi olarak tanımış olması, 6. ve 11. maddenin Sevr Anlaşması'na ve Üçlü Anlaşmaya aykırı olması, İskenderun bölgesine Türklere özel haklar tanınması, Sevr Anlaşması ile çizilmiş sınırların Türkler lehine değiştirilmesi ve İngiliz ordularının işgal ettiği geniş ve verimli toprakların Türklere devredilmesi, Bağdat Demir Yolu'nun Türklerce kullanılmasına imkan verilmesi, müttefiklerin biri tarafından düşman bir ülkeyle imzalanmış ayrı bir anlaşma niteliğinde olması. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 286-287. Lord Curzon'un ikinci notası sayfa 293, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın muhtarısı sayfa 294. 15 Kasım 1921 Ankara ile ilişki kurulması düşüncesinin taraftar bulması üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan W.S. Edmonds bir muhtıra hazırlar. Muhtıra bütünüyle Ankara'ya karşıdır. Çözüm olarak şu ileri sürülmektedir. Mustafa Kemal ile 3 yüksek komiser Yunan ve İstanbul hükümeti temsilcileri arasında İstanbul'da görüşmeler yapılabilir. Mustafa Kemal kabul ederse ne âlâ, reddederse Hindistan İşleri Bakanlığı'na ve diğer tenkitlere cevap verilmiş olur. Görüşmeler bir sonuç vermese bile görüşmeler boyunca Mezopotamya üzerindeki Türk baskısı herhalde daha az muhtemeldir. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 313.